Ayrım 7, sayfa 132. Şu bizim toprak. Bugün şunu açıklamakta bir sakınca yok artık. Ülkemizde en geçerli iş arsa alım satımıdır. Çalışmak da fena değil ama arsa ticareti daha karlı. Gelecek vaat eden yeni bir akım bu. Örneğin beden eğitimi öğretmeni olan tanıdığımız 20 yıl kadar önce deniz kıyısında 6 liraya bir arsa almıştı. Geçenlerde 450 bin liraya sattı. Devalüasyona rağmen büyük bir kâr bu. Böyle olmakla birlikte herkes bu denli şanslı değil. Yafa'da oturan bir iç hastalıkları uzmanının başına gelenleri duymayan kalmadı. Adamcağız bundan 7 yıl önce, o zamanlar altın yumurtlayan tavuk olan Subay Mahallesi'nde spekülasyon yapmak amacıyla 580 liraya bir parça toprak satın almıştı. Zavallı hemen zengin olacağını sanmıştı. Ama bugün arsasına 60 bin liradan fazla veren yok. Kısacası burada her şey Amerika değil. Bununla birlikte beklenmeyen şeyler de oluyor. Örneğin amcam müzmin züğürtlerdendir. Aile içinde ona sol tarafından doğdu derler. Geçenlerde kentin dışındaki gece kondusuna kodaman görünüşlü 3 kişi gelmiş. Arsasını satın almak istiyorlarmış. Beyefendi demişler kodamanlar, amcam şaşırmış, arsanıza 900 bin lira veriyoruz. Sol tarafından doğan amcam, o bir zamanlardı demiş, o arsanın değeri bugün 950 liradır. Hem siz hangi arsadan söz ediyorsunuz kuzum? Anlayacağınız amcam Şahrey Niknor sokağında 2 dönüm araziye sahip olduğundan habersizdi. Durum sonradan aydınlandı. Uzun yıllar önce amcam kurumlardan birine birkaç lira yardımda bulunmuş ya da bulunmaya söz vermişti. Kurumda çalışan bir memur da yanlışlıkla adına Yakıcı Çöl'ün ortasında 2 dönüm arazi ayırmıştı. Amcam o 3 adam ile sonunda bir avukatın aracılığı ile anlaşmaya vararak 1,5 milyon lira aldı. Arsa işi böyle. Hiçbir memuriyetten 3. derecede olsanız bile bu kadar para kazanamazsınız. Gündelikli ve çalışan karısı olmayan en iyi işçi bile fazla mesai yapmak şartı ile yıllar boyunca 1000-1200 lira biriktirebilir. 1,5 milyon asla. Göçlerle ilgilenen ajansta çalışan memurlar dışında böyle bir parayı elde edebilene rastlanmamıştır. Aramızda saf olanlar şu soruyu soracaklar. Peki niçin herkes çalışıyor da arsa ticaretiyle uğraşmıyor? Cevap basit, çalışan yok. Herkes arsa ticareti yapıyor. Sokakta gördüğünüz yüzlerinde endişeli bir ifade, koşuşan herkes ama herkes bu yeni akımla uzaktan yakından ilgili. Baktığınız zaman bunları işçi, memur, ilkokul öğrencisi sanırsınız. Fakat aslında hepsi de bir yerden bir yere nefes nefese arsa almak, satmak ya da bu işlerde aracılık yapmak için koşmaktadırlar. Mali olanakları el vermeyenler, nüfusun hemen hemen 1/3'ü arsa ticaretinde profesyonel ya da amatör olarak aracılık yaparlar. İşin tehlikeli bir yanı bu. Büyük kentlerin çevresinde bulunan arsaların fiyatları günde 35 lira artar. Bu saatte 1,5 lira dakikada 2,5 kuruşluk bir yükselme demektir. Bugün git Tel Aviv'in kuzeyinde 8 bin liraya boş bir arsa al, elinde saat geç ortasına otur. Bir ay sonra değeri 9 bin lirayı bulmuş bil. 6 ay sonra 2 misli. 2 yıl bekleyebilirsen 200 bine satman işten bile değil. Tabii bu arada kentin genişlediğini unutmamalısın. Bu süre içinde arsan kentin tam ortasında kalacak. İşte o zaman malını acele olarak elden çıkarman gerek. Çünkü 2 yıl daha beklersen arsan gene kentin dışında kalacak. Ama bu kez güney ucunda. Şimdiye dek çevremde gördüklerimi anlattım. Burada sahneye eşim geliyor. Herkes zengin oluyor. Çocuk gibi oturup yazı yazan bir sen varsın. Bir arsa alsana. Peki dedim, nerede?
Yerinin önemi yok. Al dursun.
Hangi parayla?
Aylığından biriktir.
Bir metrekare ancak alırız o zaman.
Öyleyse daireyi satalım. Elimize geçecek para ile bir arsa alırız. Birkaç ay sonra da arsayı satar, hem bir daire hem de yeniden bir arsa alırız.
Bu arada nerede oturacağız?
Çardak'ta.
Akla yakın görünüyor. İnsan yeni toplumsal akımlara karşı ilgisiz kalmamalı. Aracılara para kaptırmamak için kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Topografik bakımdan bize en yakın olan yukarı mahalleye gittim. Kendime bol gölgeli bir arazi parçası seçtim. Sonra da sahibini telefonla aradım. Arsanın sahibi belediyede çalışan küçük bir memurdur. Arkadaşları 4 yıl önce ayda 3 lira taksitle bir arsaya zorlamışlardı onu.
Böyle bir arsanın fiyatı bugünlerde 45 bin lira civarındadır.
45 bin lira?
O bir zamanlardı, şimdi 50 bin oldu. Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Lütfen karar verin.
Önce eşime bir haber vermek istiyordum.
Peki, nasıl olsa 15 dakika daha bekleyebilirim.
Bu işten bir sonuç alamadım. Çünkü o sırada evin telefonu meşguldü ve 15 dakika sonra fiyatlar yeniden artmıştı. Bütün gece gözümüzü kırpmadık. Pişmanlık bizi yiyor bitiriyordu. Saatleri sayıp 1.5'la çarparak sabahı bulduk. Yatağımdan fırlayıp küçük memura koştum. Geç kalmıştım. Arsa sabaha karşı sütçüye satılmıştı. Yeniden aramaya koyuldum ve Ramat Aviv yakınlarında istediğimi buldum. Yarım dönümlük, cana yakın bir arsaydı bu. Fiyatı da yalnız 25 lira. Ama bu fiyata arsanın üzerindeki villa da dahildi. Siz de bilirsiniz, binayı yıkmak paraya ve bir süre derde mal olur. Üstelik zaman alır. Arsa fiyatları durmadan yükseliyor. Arsa işi böyle. İstemediğimiz halde bir aracı bulmaya karar verdik. Adamın biri tanınmış arsa komisyoncusu Victor Stockler'i tavsiye etti. 2 gün sonra Stockler beni aradı.
28 bin liraya 3 çeyrek dönüm buldum diye müjdeledi.
28 bin?
Çok sayılmaz, nefis bir yerde. Yakınında da okul var. Bugün karar vermen şart değil. Yarına kadar düşün.
Hesabımızı yapmaya başladık. Öğleden sonra evi, arabayı ve bu hikayenin telif hakkını satar, yarın sabah da erkenden biraz borç alırsak bu iş olur. 2 ay sonra arsadan elde edeceğimiz kar en az 14 bin lira olacak. Şahane değil mi? Ertesi gün hemen Stockler'i aradım.
Arsayı alıyorum.
Üzgünüm ama satıldı diye cevap verdi Stockler.
Ama yarına kadar düşün demiştin.
Evet, ama düşünmeden söylenmiş bir şeydi. Bu arada 29 bin verdiler. Kararlarınızı daha çabuk vermeniz gerekir beyim. Arsa işi böyle. Gün geçtikçe hareketlenen bir iş alanı bu. Anlatılanlara bakılırsa Zikron Yaakov'dan bir şoför, bir müteahhit yardımcısından 100 bin liraya bir arsa almış. İşin bitmesi şerefine bir şeyler içmek için arsanın yakınındaki büfeye gitmişler. Meyve sularını içerlerken arsayı satan müteahhit yardımcısı, ''Sana bir teklifim var, arsayı yeniden bana sat.'' demiş. Şoför 120 bin istemiş. Müteahhit yardımcısı masanın üzerine 15 bin lira nakit para atmış. Tekrar şerefe kadeh kaldırıp ayrılmışlar. Arsa işi böyle. Geçen perşembe günü bir komisyoncu telefon etti. Tel Baruh'ta yarım dönümlük bir kelepir buldum. Şahane bir yer. Yakınında okul mokulu yok, alıyor musun?
Bekle, geliyorum.
Merdivenlerden deliler gibi inip aşırı süratle Tel Baruh'a gittim. Arabamdan fırlayıp 3 adımda arsaya vardım. İşte arsa ayaklarımın altındaydı artık. Aracı bir kayanın üstüne oturmuş, elindeki para destesini sayıyordu. 6 bin, 7 bin, biraz önce gezmeye çıkmış birine sattım. 8 bin, 9 bin. Öyle hafife alınacak bir konu değil bu. Fiyatlar durmaksızın yükseliyor. Yerinde ve anında karar vermeli. Aksi halde çok geç oluyor. Geceliğin Stockler aradı. Heyecanlıydı. Hertelya'nın yeni kısmında enfes bir malım var. Temeli atılmış ama hayatta inşa edilmeyerek kültür merkezi yanında tam bir dönüm. Şahane manzara. Dur diye haykırdım. Aldım gitti.
Kusura bakma, şu an satıldı dedi Stockler.
Yeni bir şey bulduğu takdirde beni aramaya söz verdi. O günden sonra telefonun yanından ayrılmadım. Elim ahizenin üzerinde herifin aramasını bekliyordum. Dün telefonum istekli istekli çaldı. Ahizeyi hızla kaldırıp bağırdım.
Satın alıyorum.
Hattın öbür ucundaki hiçbir şey söylemeden telefonu kapadı.
Süratle hareket etmeli. Arsa işi böyle.
bir gazetecinin ayağını kaydırma işleminin anatomisi. Tatlı bir tembellik içinde oturuyoruz. Arbinka kahvesini dalgın dalgın karıştırıyor. Gören Vietnam'da her şey yolunda sanır. Garson burnunu kaşımakta. Ben gazeteye şöyle bir göz atıyorum. Buraya bak dedim Arbinka'ya. Ben Zion Ziegler artık yazmıyor galiba.
Belki dedi Arbinka, belki de gazeteden kovuldu.
Gene mi sen?
Evet.
Arbinka'yı severim, tatlı çocuktur. Ama gazetecilere karşı beslediği olumsuz duygular artık sınırı aştı. Atış poligonunda eğlenen biri gibi teker teker indiriyor adamları.
Ziegler büyük bir yardım kuruluşunun aleyhinde bir yazı dizisi yayınladı diye devam etti Arbinka. Onu tasfiye etmem gerekiyordu.
Nasıl yaptın bu işi?
Postayla. Her zaman postayla çözümlerim böyle sorunları. Gazeteye yazara karşı hayranlığımı belirten birkaç mektup yolladım. Dinle bak. Zeki makale yazarı Benzion Ziegler'in uyarıcı yazılarını yayınladığınız için şahsen ve ulusum adına teşekkürlerimi bildiririm. Gazetenizi sadece onun makalelerini okumak için alan biz hayranları Ziegler'in yazılarını gittikçe büyüyen bir ilgiyle izliyoruz. Ancak biz bu yazıları 4. sayfanın alt kısmında ilanlar arasında değil, gazetenin dikkat çeken bir bölümünde ve özel bir köşede görmek istiyoruz. Şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Salah Şavti, Gecekondu Mahallesi, numara 208. Hepsi bu kadar. Sonuç gördüğün gibi ortada diye gülümsedi. Arbinka sekreterin mektubu açışını ve anlamlı bir sırıtışla yazı işleri müdürüne gösterişini görür gibiyim. Kurt gazeteci mektuba bir göz atıyor ve bu kadar ateşli bir yazıya anlam veremiyor. Her şeyden önce filan okurun Ziegler'e gazetede daha dikkat çeken bir yer verilmesini istemesi biraz garip kaçıyor. Sonra Bay Salah Şaf diye minnettarız. Ama mektubun üslubu az bir şey çok alaylıymış gibi geliyor. Çakıyor musun?
Korkunç.
Ne yapacaksın? Hayat böyle dostum. Kanlı canlı bir gazeteciyi ipekten eldivenle yıkamazsın. Gazeteye başka başka imzalarla tam 5 tane mektup yolladım. Nihayet bir ay içinde gelen 6. mektuptan sonra yazı işleri müdürü kızıp konuyu ele alıyor ve yardımcılarından birini Gecekondu Mahallesi'ne soruşturma yapmaya yolluyor. Adam döndüğünde Salah Şavti diye birinin o mahallede oturmadığını söylüyor. Öbür mektupları yollayanlar da öyle. O halde mektupları kim yazdı? Bil bakalım, 3 isim söylemeye hakkım var.
Benzion'un kendisi yazdı sandılar tabii.
Başkası olabilir mi? 2 hafta boyunca iş arkadaşları kendisiyle konuşmadılar. Sonra da sessiz sedasız işine son verildi. Bu sözleri söyledikten sonra Arbinka elimdeki gazeteyi alıp diğer yazarların adlarına göz gezdirmeye başladı.
Sadık bendeniz. Suç, belki de geçirmekte olduğumuz kararsız kış mevsiminin. Kararsız diyorum çünkü başlayacak mı yoksa çoktan mı bitti belli değil. Kışın böylesine amatörce davrananı da görülmemiştir. Bir bakıyorsunuz bulutlar kentin tepesinde toplanmış, kutuplardan kopup gelen rüzgar delicesine esiyor. Bir bakıyorsunuz hava günlük güneşlik, kuşlar cıvıldaşıyor. Aradan 2 dakika geçmeden gene parçalı bulutlar mevzii sağanak yağışlı. Böyle günlerde evden şemsiyesiz çıkmak akıl kârı değildir. Daha doğrusu Miko'nun garajından arabamı almak üzere evden çıktığımda eşim demişti. Benim şemsiyemi al ve Tanrı aşkına kaybetme. Her şemsiyeyle çıkışımda eşim aynı uyarıyı papağan gibi tekrarlar. Gülünçlü şey, ben çocuk muyum? İnce bir alayla sordum. Söyler misin lütfen, ben ne zaman şemsiye kaybettim?
Geçen gün.
Bir kadından başka türlü bir cevap beklenemezdi.
Şimdi senden rica ediyorum, lütfen benimkini de kaybetme.
Geçen gün şemsiyemi bir yerlerde unutmuş olmamı mesele yapıyor. Bizimki küçük olayları abartmayı sever. Garaja onun şemsiyesiyle gitmek zorunda olduğumu bildiğinden de fırsatı kaçırmıyor.
Hakarettir bu. Şemsiye de su katılmamış kadın şemsiyesi hani. Şöyle zayıf, narin, mavi renkte, sapının ucunda da mermerden mine bir dişi köpek başı var.
Bu süslü şeyi biraz da iğrenerek iki parmağımın arasına sıkıştırıp evden çıktım.
Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Tabii otobüsten indiğimde tam bir yaz havasının hüküm sürdüğünü söylememe gerek yok. Gök masmavi, ağaçlar çiçek açıyor, tabiat uyanmakta ve ben Dizengoff Caddesi'nin ortasında mavi renkte dişi bir şemsiye ile dolaşıyorum. Tahmin edileceği üzere arabam henüz hazır değildi. Eve dönerken bankaya uğrayıp biraz para çektim. Sonra da Kaliforniya'da oturup arkadaşlarla biraz sohbet ettim. Saat 2'ye gelirken eve döndüm. Eşim kapının önüne dikilerek sordu. Şemsiye nerede? Gerçekten nerede? Tamamen unuttum ama nerede bıraktım? Nerede? Düşün ey insan, düşün ki var olduğunu duyasın. Birden hatırladım. Kaliforniya'da unuttum. Eminim çünkü çok iyi hatırlıyorum. Kimse görmesin diye şemsiyeyi iki bacağımın arasına sıkıştırmıştım. Tamam, hemen gidip alıyorum canım. 2 dakika sürmez. Yeniden çizilemeye başlayan yağmurun altında durağa gittim. Otobüste oturduğum sürece İngilizleri uzun uzun düşündüm. Şemsiyesiz bir adım atmadıkları gibi her yağmur başladığında şemsiyelerini kaybetmezler. Bu düzenli millet ancak şimdi azıcık yıkılmaya yüz tutan muhteşem bir imparatorluk kurdu. Bu tür uluslararası düşünceler içinde ineceğim yere vardım. Tam son anda uyanmıştım. Hemen yerimden fırlayarak şemsiyeyi kaptım ve yolcuları iteleyerek kapıya doğru ilerlemeye başladım. ''Hey, o benim!'' Bağıran çok şişman bir kadındı. Otobüste devamlı olarak yanımda oturmuştu. Bir dikkatsizlik eseri onun şemsiyesini almıştım. Bu kadar olacak. Şemsiye yanımda duruyordu. Aceleyle kalkarken farkına varmadan alıverdim, ne var? Şişman kadın barbar bağırıyor. Yan kesici gibi sözler sarf ediyordu. Onun şemsiyesine muhtaç olmadığımı ve kentin çeşitli bölgelerine dağılmış birçok şemsiyem olduğunu kendisine anlattım. Fakat gene de hızla otobüsten inerek kaçtım. Kaliforniya'ya girer girmez eşimin şemsiyesini, daha doğrusu kalıntılarını buldum. Şemsiye bir kenara atılmış, tanınmayacak hale gelene dek barbarca ezilmiş, kirletilmişti. Artıkları yerden topladığımda yüreğim parçalandı. Benim küçük eşim ne diyecek şimdi? Son zamanlarda ülkemizde hayat çok zorlaştı. Eve döndüğümde küçüğe neşeyle, ''Görüyor musun?'' dedim, ''Buldum.''
''Neyi buldun?''
''Şemsiyeni.'' ''Bu benim şemsiyem mi?'' Bu arada eşimin mavi şemsiyesini bankadan yollamışlardı. ''Tabii canım, hatırladım, bankada unutmuştum. Bankadan başka nerede unutmuş olabilirdim ki?'' ''O halde bu korkunç kara şey kimin?''
Telefon çaldı, Zoaf bilmem kim adındaki garsondu.
''Ben Kaliforniya'nın garsonuyum. Beyefendinin buraya gelip ortada bir neden yokken şemsiyemi alıp gittiğini söylediler.'' Bu yaptığı güzel bir hareket değil. Saat 3'te mesain bitecek. Yağmur da yağıyor.
Çok özür dilerim diye şaşkınlıkla cevap verdim. Şemsiyenizi hemen getiriyorum.
Eşim sinirli bir sesle benim şemsiyemi al dedi ama Tanrı aşkına kaybetme.
Senin şemsiyeni ne yapayım? Garsoninki var ya.
Çok akıllısın. Ya dönüşte?
Saygıdeğer okuyucularım. Hayatınızda parlayan Akdeniz güneşi altında biri siyah bir paraşüte benzeyen, diğeri dişi köpek başı saplı iki şemsiyeyle sokağa çıktığınız oldu mu? Otobüs kuyruğunda herkes bana bu da erkek mi der gibi hayretle bakıyordu. Birden hapşırmaya başlayınca bayağı sevindim. Böylelikle yandaki eczaneden hap almak bahanesiyle duraktan ayrılma fırsatı elde etmiştim. Yağmur başlayana kadar eczaneden çıkmayacağım diye kendime söz verdim. Ama birden karnımın zil çaldığını hissettim. Hatırlanacağı üzere henüz öğle yemeği yememiştim. Köşedeki büfeye rüzgar gibi dalıp bir sandviç aldım ve otobüsle giderken aç kurtlar gibi birkaç lokma da yuttum. Garson beni Kaliforniya'nın kapısında bekliyordu.
''Bana bak'' dedi, ''bizim şemsiye nerede?''
''Yani bana şemsiyesinin nerede olduğunu soruyor.
Senin şemsiyenin nerede olduğunu biliyor muyum? Bana ne soruyorsun?''
''Eşimin şemsiyesinin nerede olduğunu sormuyorsun ama. Az kalsın herife saldırıyordum.''
''Allah kahretsin, nedir bu başıma gelenler? Şemsiyeler hep bendeyken kayboluyor.''
''Acelen ne?'' diye omurdandım. ''Kaçmıyoruz ya, şimdi getiririm o pis şemsiyeni.''
Gittikçe şiddetlenen sağanağın altında otobüse koştum. Artık kızmaya başlamıştım. ''Eşimin şemsiyesi değil, kaybolursa kaybolsun ama garsoninki.'' ''Allah kahretsin, soluk soluğa eczaneye daldım.''
''Biraz önce burada...''
''Evet'' dedi eczacı, ''bu mu?''
''Teşekkür ederim.''
Şemsiyeyi elinden kaparak hızla eczaneden çıktım.
Bugün bile o şemsiyenin benimkilerden biri olup olmadığını kesinlikle söyleyemem. Şemsiye karımınkine benziyordu ama gene de kuşkularım dağılmış değil. Bir kere eczacının verdiği yeşildi. Parlak bir taştan yapılmış bulunan sapının üstünde de şöyle bir küçük madeni plaka vardı. Kardeşim Doktor Lea Pickler'e küçük bir hatıra. Bu şemsiyenin karıma ait olup olmadığı konusunda hala tereddütteyim. Ama öte yandan garsona bir şeyler iade etmek zorundaydım değil mi? Yaşama savaşıdır bu dostum. Bugün ben, yarın sen. Eğer insan zamanında davranmazsa şemsiyesiz kalıverir. Söylenenlere bakılırsa otobüs işletmesinin kayıp eşya bürosunda bugün taze şemsiye dağıtılıyormuş. Örneğin biri bu büroya gelip 94 numaralı hatta şemsiyemi kaybettim diyor. 94 numaralı hatta oldukça işlektir, memur soruyor. Bu mu? Çok iğrenç diye cevap veriyorlar. Daha yeni bir şey yok mu? Demin sandviç aldığım dükkanın sahibi elini sallıyor. Allah'ım neler görüyorum. Şemsiyelerim kasanın yanında duruyor. Biri Kaliforniya'daki o salak herifin, diğeri de sevgili eşimin. 3. Toplam olarak 3 etti. Otobüs kuyruğunda beklerken kafamı bir kıza bile kaldırmadım. Sağ koltuğumun altında 3 şemsiye var. Biri siyah, biri mavi, biri de yeşil. Hiç olmazsa yağmur yağsaydı. O da yok. Hava güzel, rüzgar güneybatıdan hafif esiyor. 3 şemsiyeyi tekmiş gibi birbirlerine yapışık tutuyorum. Ticari bir görünüş kazansın, beni şemsiye tüccarı veya şemsiye tamircisi sansınlar diye. Ama bizim halkımızı aldatmaya imkan yok. Birkaç bacaksız parmaklarıyla beni gösterip aralarında fısıldaşıyor, ilkelce gülüyorlar. Gençlik ne hallere geldi. Otobüste şöyle gözden ırak bir köşeye iliştim. Elimde 300'le beni görmesinler de. Tanrı'ya şükür hiç tepki yok. Usulca kafamı kaldırdım ve işte karşımda anneciğim, o şişman kadın tam karşımda oturuyor. Elimdeki şemsiyelere soğuk soğuk baktıktan sonra tiz bir sesle "Bugün işlerin yolunda gitmiş bakıyorum." dedi. Hemen yanımdakilere dönerek öğleyin beni nasıl yakaladığını anlatmaya başladı. "İşi basit, şemsiyeleri kapıp kaçıveriyor. 20 yıl önce ülkemizde böyleleri yoktu. Genç, sıhhatli ve iyi giyimli bir adam şemsiye çalmayı meslek edinmiş. Ayıp!" Bakışları bana yöneldi. Biri polis çağıralım diye önerdi. Yerimden fırlayıp kalabalığı yararak kendimi sokağa attım. Yağmurun en civcivli anlarından biriydi. Yerden kalktığımda ellerimi beni hırpalayan göğe kaldırarak sessizce şikayet ettim. "İki elimi mi?" "5 numaralı." "Garson." "3. Hatta şemsiye." "Bitti." Şemsiyeler artık sonsuzluğa doğru yol alıyorlar. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında ölüme mahkum biri gibi gözlerim irileşmiş, kımıldamadan duruyorum. Sular elbiselerimin altına geçip ayakkabılarıma kadar geçiyor, ruhumu temizliyor. Ölmek var, dönmek yok. Tufan gelse dünya üzerinde, insan kalmasa, ilkbahara kadar yerimden kımıldamayacağım. Kaza. "Ne oldu Arbinka?" diye sordum. "Arkadaşım yaralı. Sağ eli Napolyon'a taş çıkartacak biçimde göğsü hizasında asılıydı. Sol eliyle dumanı tüten kahveyi karıştırıyordu. Arbinka'nın ayağı da yaralıydı. Üst dudağının tamamını pembe bir pansuman bezi kapatıyordu." Dişlerinin arasından cevap verdi. "Ne olacak, trafik kazası?" Olay 2 gün önce Petah Tikva Çelnov kavşağında meydana gelmişti. Arbinka yeni aldığı küçük arabası ile gidiyordu. Bu tür arabaları bilirsiniz, artık dünyanın her yanında kullanılıyor. Biraz minikçe ama iri olmayanlar için biçilmiş kaftan. Mükemmel çalışır. Az benzin yakar, park sorunu da yok. Otomobilin cücesi olarak adlandırabileceğimiz türden. Uzunluk 1 metre, genişlik 80 santim. Yükseklik hiç yok çünkü üstü açık. "Bunların dışında her araba gibi bir araba işte," dedi Arbinka. Başlarda alışmakta biraz zorluk çekiliyor. Çünkü içine girmek için yerlere kadar eğilmen gerek. Ama içine yerleştikten sonra bir de ayaklarını ön farlara kadar uzatabilirsen gözün kapalı saatte 70 kilometre yaparsın.
Evet, bugünlerde çok satılıyor bunlardan dedim. Bu hafta gazetelerin birinde okudum. Güney Amerika'da bu cüce arabalardan birine kartal saldırmış. Şoför de arabayı bir kamyonun altına sokup saklayabilmiş.
Tabii, olabilir.
Petah-Tikva-Çelnov kavşağında meydana gelen kazada kabahat karşı tarafındı. Arbinka yeşil ışık yanana dek beklemiş ve kurallara uygun olarak ilerlemeye başlamış. Tam son anda sarı ışık yanarken bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalışmış. Birden arabaya çarpmış. Arbinka klaksona basmış ama çarpışmanın şiddetinden ezilen cihaz çalışmamış. Kazada Arbinka'nın ayağı incinmiş, direksiyon ağzına girmiş, el freni dirseğine takılmıştı.
Büyük zorluklarla yerimden kıpırdayıp ezilen kapıyı açmaya çalıştım. Ön kısım yürekler acısıydı. Arabam akordeon olmuştu.
Korkunç dedim, ya öbürü?
Kim?
Çarptığın adam.
İri yarı, kocaman bir yaratıktı, geniş omuzlu, en az 90 kilo. Yaralanmadı bile. Pantolonunun üstündeki tozları sildi o kadar. Çok kızdım. Kör müsün diye bağırdım. Ne biçim gidiyorsun? Herif seni görmedim, yukarı bakıyordum diye cevap vermez mi? Kısa zamanda çevremizi bir yığın meraklı aldı. Bizimkileri bilirsin. Hemen her şeye burunlarını sokarlar. Sana tazminat ödemesi gerekir. Salak gibi gidiyordu diye desteklediler beni. Adam çevresini yoklamaya başlamıştı. Kıpırdama diye bağırdım. Polis gelip zabıt tutacak. Dur bakalım, daha pahalıya ödeyeceksin bunu.
Ne heyecanlanıyorsun diye yüzsüzlendi herif. Araban sigortalı değil mi?
Şaşırdım. Ne sigortası dedim. Üçüncü şahıs sigortası, ben üçüncü şahısım değil mi diye cevap verdi.
Ben seni ezersem üçüncü şahısın diye çıkıştım. Beni ezdin ya diye cevap vermez mi?
İflah olmaz biçimde ezilmiş olan arabama baktım. Kan beynime sıçradı. En az üç beygirlik iri kıyım bir adam. Küçücük arabaya sataşmaya utanmıyordu. Allah'tan hızlı gitmiyordum. Gazı köklemiş olsaydım çoktan hastanedeydim. Ama ona ne? Bu arada tabii trafik tamamen durdu. Şoförler bağırmaya başladılar. Ezdiğin adam sana 50 kağıt versin, sen de onu salıver. Polisi çağırmaya gerek yok. Adam para ödemeye niyetli görünmüyordu. Yolda sarhoş gibi yürümesini biliyordu ama iş sorumluluk yüklenmeye gelince...
Korkunç diye katıldım Arbinka'nın fikrine. Tartışma ne kadar sürdü?
Fazla değil. Adam sinirlenmeye ve bütün gün orada heykel gibi dikili duramayacağını söylemeye başladı. Eve gitmesi gerekiyormuş. Yerinden kıpırdamamasını, bilir kişinin gelip ölçüp biçmesi gerektiğini kendisine söyledim. Gitmesine izin verme diyorlardı çevremdekiler. Numarasını al.
Hangi numara Arbinka?
Kimlik belgesi numarası. Sertçe kağıtlarını vermesini söyledim. Öyle korktu ki birden fırlayıp kaçmaya başladı. Peşinden koşarken yakalayın, yakalayın, onu ezdim diye bağırıyordum.
Arbinka kahve fincanını yavaşça kaldırdı.
Kaçtı haydut. Unutma ki ben ayağımdan yaralıydım. O ise tam ve sağlamdı. Kavşakların birinde gene sarı yanarken karşıya geçiverdi, ben kaldım. Hemen polise gidip eşkalini bildirdim. Şehrin içinde yolları keseceklerini söylediler. Tabii yakalanmadı. Taksiyle kaçmış olacak iğrenç herif. Kanımca kurbanını yolun ortasında bırakıp kaçmaktan daha alçakça bir davranış olamaz.